Ayrım 16.
Garip Bitkiler kitabında Alsemender bölümünü yönetici bir daha baştan sona okudu kendisine. Lale Tarlası Efsanesi, kitabın sonundaki bitkilere ilişkin inançlar, söylentiler bölümünde yer alıyordu. Yönetici birkaç kitap daha gösterdi. Birinde Alsemenlerder de denilen kum lalesi sözleri geçiyordu. Bir başkasında lale gibi kaşıntılı hastalıklara iyi gelen bir ilacın yapıldığı söylenen Alsemender denmişti. Bir başka kitaptaysa Alsemender bitki diye kabul edilmiyor, bu adın simyada güherçili ruhunun damıtılması sırasında görülen kırmızı buğuya verildiği belirtiliyor, onu bir masala dayanarak bitki sananların ne kadar gülünç bir yanılgıya düştükleri anlatılıyordu. Yönetici bu bilgileri de bulup yollamıştı kendisine. İkinci mektubunun okumadığı yeri. Ne kadar da çok şey sığdırmıştı oraya bu güzel yüzlü genç adam. Mektubunun sonuna dek okumadığını, ilk mektubuna verdiği karşılıkta yöneticinin kaçamak diye nitelediği deyişin doğrudan doğruya Alsemender'in yapraklarının etkisi üzerine bilgi vermek istemeyişinden ileri geldiğini nasıl söyleyebilirdi kendisine? Karar verdi. İleride de söylemeyecekti. Kitaplara bakmayı bitirdikten sonra yönetici onu evine çağırdı. Bilgin buralara bunun için gelmişti zaten. İkisi de kitaplıktan çıkıp eve gitmenin yakışıksız olmayacağı saati sabırsızlıkla beklemişti. Yöneticinin evinde kedi yoktu. Bir keklik vardı. Sarı kabaralarla bezeli tahta bir kafesti. Aklından geçeni sezmiş ya da yollamadığı mektubu okumuşçasına bilgini elinden tuttu, evin arkasındaki bir camlığa götürdü yönetici. Orada çeşitli renklerde lalelerin bütün görkemleriyle başlarını diktikleri 15-20 kadar saksı vardı. Camlığın çevresi at kestaneleriyle, bunlar da yüksek bahçe duvarlarıyla kuşatılmıştı. Kitaplık yöneticisi bir şey söylemeden bilginin yüzüne dikkatle bakıyordu. Bilginin tepkisini yeterince doyurucu bulmamış olacak ki burada çok durmadılar, oturma odasına döndüler. Keklik takırdıyordu. Ev sahibi ne içmek istediğini sordu. Çay dedi bilgin. Çay hazırlamak ev sahibini birkaç dakika olsun uzakta tutacaktı. Biraz düşünmek istiyordu. Saklayacağı bir şey yoktu ya, bu adama güvenip güvenmeyeceğine karar veremiyordu bir türlü. Keklik'in karşısına geçti. Fısıldayarak bir şeyler söyledi. Keklik sevindi. Takırtısı kuklayışı arttı. Ev sahibi yanına döndüğünde bilgin kararını vermişti. Karşı karşıya oturdular, söze başladı. Kendisinin de çiçeğe merakı vardı. Üstelik birçokları gibi gül meraklısıydı. Ne ki herkes gülün kırmızısını, pembesini, akını, sarısını, şusunu, busunu yetiştirirken kendi gülün yeşiline gönül vermişti. Gerçi adına yeşil gül derlerdi ama gerçekte yeşimle firuze arası bir renkte olurdu bu güller. Öylesini yetiştirmeye çalışanlara biraz gülünür, biraz acınırdı. Yönetici de bilse gerek söyle olduğunu. Çünkü bu renge ulaşan çiçeği yetiştirdikten sonra yeniden işe başlamak, aşılar yapmak, bilmem hangi renk gülü bilmem hangi renk gülle birleştirmek gerekirdi. Yeşil gülden yeşil gül elde edilemezdi ondan. Ev sahibi ilgiyle dinliyordu. Ara ara soğuk, kuru evetleriyle, öyleleriyle bütün bu laflara inanmadığını sezdirmekle yetiniyordu. Bilgin bu sözlerle çocukları bile kandıramazdı. Kendini ele veriyordu işte. Yetkili katlara yazılacak 2-3 satır yetecekti. Ev sahibi kendisini alık yerine koyan bu çok bilmiş budalaya gösterirdi dünyanın kaç bucak olduğunu. Oyununa gelmedim demekle kurtulunamazdı elinden. Ev sahibi ne içmek istediğini sordu. Çay dedi bilgin. Çay hazırlamak ev sahibini birkaç dakika olsun uzakta tutacaktı. Bu adıma güvenecek miydi? Karar vermeliydi. Keklik'in karşısına geçti. Fısıldayarak bir şeyler söyledi. Keklik'in takırtısı bıçakla kesildi sanki. İçeriden çaydanlık, demlik, küp kapağı sesleri, kaşık bardak çıngıltıları geliyordu. Ev sahibi yanına döndüğünde bilginin kararını vermişti. Karşı karşıya oturdular. Söze ev sahibi başladı. Önce kendi lalelerimi gösterdim. Bana güvensizlik duymayasınız diye. Laleye düşman değilim ama ben lale yetiştirmiyorum. Yazmak istediğim ama belki de yeterince inandırıcı bulmayacağınızı düşündüğüm şey buydu işte. Onun için kalktım geldim ya. Ben gerçekte mavi gül yetiştiririm. Bilirsiniz mavi gül. Ev sahibi onu ilgiyle dinliyor gibi görünüyordu ama öfkeliydi. Bu adam doğru söylüyorsa ev sahibi kendini ele vermekle enayilik etmişti. Yalan söylüyorsa kendisine güvenmediğini, güvenemediğini göstermiş oluyordu. Yalnızlığının içinden kabaran öfke, ev sahibine bu adamdan öcünü almanın en ilkel yollarını bulduruyordu. Konuğunu ilgiyle dinler görünerek oturduğu yerde. Ev sahibi ne içmek istediğini sordu. Keklik takırtısını ansızın kesti. "Bir şey içmesek olmaz mı?" dedi Bilgin. "Zahmet etmeyin, oturup konuşalım, daha iyi." Bilgin'in bir şey gizlemek istediği besbelliydi ev sahibine göre. Mektup yazacak yerde geliyor, ağzında bir şeyler geveliyor, lalelerine ilgi, gereken en azından umduğu ilgiyi göstermiyor, hemen söze başlayıp mavi gülle kadıları ediyordu. Mavi gül meraklılarının bu gülleri birer laleyle birlikte aynı saksıda yetiştirmediği büyük marifet saydıkları söylenir, dedi. "Siz bu konuda ne dersiniz?" "Bilmem," dedi Bilgin. "Denemedim ama bir saksıda ikisini bir arada yetiştirmek gerçekten güç olsa gerek." Kekliğin takırtısı başladı gene. Sessizliği bozmak, dikkati üzerine çekmek istiyordu herhalde. Ev sahibi fısıl fısıl bir şeyler söyledi kekliğe. Kuş sevinçle karşılık verdi. Kuşu dinler gibi susan iki adamsa bir bataklıkta debeleniyordu sanki. Karşılıklı da farkındaydılar bunun. Sokak kapısının önünde, içerinin yüzüne yandan vuran ışığında kitaplık yöneticisi büsbütün genç, büsbütün çocuksu görünüyordu. Çocuksuluğu duyuran gerçekte gençliğinden başka bir şeydi. Dudaklarında, çenesinde birikip ağırlaşan bir kırgınlık. Bilgin üzülüyordu. Yöneticiyi kırmak istememişti. Kıracak bir şey de söylememişti zaten ama yönetici bir şeyler kurup bu kurduğunun boşa çıktığını gören her insan gibi kırgındı şimdi. Buraya gelerek anlatmak istediğini kendi de yüzüne gözüne bulaştırmıştı ya. Ev sahibine olanca tatlılığını takınarak baktı. "Size neler borçlu olduğumu günü gelince anlatacağım, anlatabileceğim daha doğrusu. Kusuruma bakmayın, bitmeyen işler üzerine konuşmaktan hoşlanmam." Durdu. "Hem gereği de yok," dedi ardından. Ev sahibi inanmak istiyor da inanmıyor gibi gülümsemeye çalıştı. Kırgınlık bir an silindi gitti. Sonra gene geldi oturdu yüzünün alt yanına. Ama daha kararsız, daha az çocuksu. Yöneticinin yüzü baya baya güzel sayılabilirdi şu anda. "Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ederim. Size herkesin önünde teşekkür etmek için laboratuvarımıza çağıracağız sizi. Umarım yakındır o gün." El sıkıştılar. Yönetici gülümsemeye çalışıyordu şimdi. Bilgin güvenmiş miydi kendisine? Araba köşeyi dönene dek el salladılar birbirlerine. Bilgin 13. yüzyıl yazmasına oranla 11. yüzyıl yazmasını çok daha önemli buluşunun nedenini kendi kendine açıklarken felsefece, mantıkça çok sağlam dayanaklar bulduğuna kendi kendini inandırırken kendi kendini aldatıp aldatmadığını hala düşünüyordu. Yönetici kendine kızıyordu. Laleleri düşünmekten Alsemender işini doğru dürüst sormamıştı bile. Oysa teşekkürler her şeyden önce o konuyla ilişkili olsa gerekti. Kocaman bir yanlışı yaşadıktan sonra yola çıktığı nokta neredeyse oraya dönmüştü işte. Kafasının içinde bir yığın yeni soruyla adam olmayacaktı. Bilginle neler konuştuğunu soracak olanları düşünerek inanılır, her anlatışında aynı kalacak bir şeyler kurmaya çalışırdı. Bulduğuna gönlü kanıncaya da gitti yattı. Bilgin de birazdan evine varırdı herhalde, görüşeceklerdi nasıl olsa. Bilgin öyle dememiş miydi? Yönetici bambaşka bir insan olarak çıkacaktı karşısına. Kendi kendine bu yolda söz verirken uyuyakaldı. O gece Bilgin yol yorgunluğunu, yöneticinin inanmayan yüzünün verdiği huzursuzluğu, içini yiyen tedirginliği dürdü, katladı, kaldırıp bir yana koydu yatmadan önce. Sonuçların ne olursa olsun bu iş artık burada bitmeliydi. Üzülüp durmanın bir anlamı yoktu ki. Yöneticiye herkesin önünde teşekkür ederken yüzünde göreceği şaşkınlığı düşünerek gülümsedi. Kedisini omuzundan indirip yatağının ayak ucunda bıraktı, yattı. 3. Alsemender işinde en büyük başarıyı Alsemender'i laboratuvarda üretmekte gösterdiler. Övünebilirlerdi Allah için. Bu bilinmez, tanınmaz, ince, küsen çiçek buradaki yerini sevivermiş, çoğalıyordu. Yanına sokulmuyorlar, camların ardından bakıyorlardı bitkiye. Bir sabah yardımcılarıyla birlikte gidip baktığında hepsinin dikkatini aynı şeye çekmiş olacak ki göz göze geldiler, uzun uzun durdular öyle. Karşılarında düpedüz bir lale bahçesi vardı. Düşündüklerini dile getirmeyi gereksiz buluyorlardı herhalde. Ya bitki bu ortamda çok küçük değişiklikler geçiriyor, laleye benzemeye başlıyordu. Ya da baştan beri bitkinin pek özgül bir takım niteliklerinden ötürü görmedikleri bir benzerlik şimdi birdenbire alışan gözlerine kendini belli ediveriyordu. İşi gizli tutmanın önemi artıyordu böylelikle. Basbayağı lale yetiştirilmekteydi devletin bu resmi laboratuvarında. Dışarıdan kim baksa öyle derdi ancak. Şimdilik AA adını verdikleri bir bileşimi kesinlikle ayırabilmişlerdi. Bir yandan onun çözümlenmesiyle uğraşırken, bir yandan da doğruyu söyletme ya da daha doğrusu kitabın kullandığı deyime uyarak insana artık yalan söylememe durumunda bırakma, niteliğini araştırmak üzere deneylere girişeceklerdi. Tam bu sıralarda ansızın bir dedikodu her yandan sızıp gelmeye başladı. Kendisini yalnızlığında yalnız bırakmasını bağışlamamış bir kitaplık yöneticisinin yapabileceği dedikodunun 100 katı, 1000 katı bir dedikodu. Şaşırdı. Çalışmaların hızlandırılması gerektiğini anladı. Üzüldü ama bu dedikodunun kaynağını aramaya kalkışmadı. Dostları gelip kendisiyle görüşüyor, seslerini biraz kısarak geçen gün diye başlıyorlardı. İlk geçen günün ardından şu gelmişti. Bir toplantıda laf döndü dolaştı çiçeğe geldi. Birisinin lale yetiştirdiğini söyledi. Ben bilirim onu yetiştirmez diyecektim. Böyle söylemekle kendisinin bu sanısını büsbütün pekiştireceğimi bildiğim halde söylemek boynumun borcuydu. Ama daha ağzımı açamadan bir başkası atıldı. Evet dedi, hem de bir gül saksısının içinde, bir gülün yanı başında. Bunu söyleyen ikisinin de yakından tanıdıkları biriydi. Sana düşmanlığı olduğunu 40 kişi söylese inanmazdım doğrusu. Nasıl söyler öyle? Yüzüne bile bakmam onun bir daha. Bilgin arkadaşını yetiştirmişti. Bilinen bir şeydi. Düşmanlık olmasa gerekti bu davranışı. Lale yetiştirmek onun gözünde bir çeşit yürek işi olmuş çıkmıştı. Kim bilir beni yürekli kişi diye görmek istiyor. Belki de gerçekten lale yetiştirdiğime inanmak istiyor. Ama gene de üzücü bir işti bu. Ardından birçok arkadaşı gelip haber vermişti. Geçen gün diye söze başlayarak. Bu dedikoduları sokakta, dolmuşta işitenler olmuştu. Üzüntüsü herkesin de biraz daha artıyordu Bilgin'in. Ama çalışmalarda iyice hızlanıyordu bir yandan. Kitabın dediği herhalde doğrulanacaktı. Deneyler çok küçük düzlemlerle yürütülüyordu. Sürecin tümü araştırılıyor, bir yaprak yiyen adamın kanına karışacak çeşitli bileşimlerin önce %1 kadarıyla deneye girişiliyordu. Bir gün geldi, etkin öğelerin hepsi saptanabildi. Artık yalan söylememenin de işleyiş biçimi kabaca anlaşılabildi. %1 düzlemle yapılan deneylerde etki AA'nın katılmaması halinde ancak birkaç saniye sürebiliyordu. Deneklerden yalan olduğunu bildikleri bir şey söylemeleri isteniyordu doğrudan doğruya. Ama AA'nın eklenmesiyle iş değişiyordu. Düzlem %5'e yükseltildiğinde denekler birkaç saat, kimi durumdaysa bir bütün gün uğraştıkları, çabaladıkları halde yalan söyleyemiyorlardı. Bu çalışmalar kendisine yepyeni bir yol açıyordu. Buna çocuklar gibi seviniyordu. Kitaplık yöneticisini çağırıp herkesin önünde kendisine teşekkür etmenin günü gelmişti artık. Dedikoduların üzüntüsü de sürüp gidiyordu ama. İşin önemli yanı bu dedikoduların laboratuvardaki çalışmalarla herhangi bir ilişkisi olmaması ya da en azından böyle bir ilişki yokmuş gibi görünmesiydi. Laboratuvarda sızmış bir bilginin yanlış anlaşılması ya da bilerek, isteyerek çarpıtılması söz konusu değil gibiydi. Söz dönüp dolaşıyor bilginin evinde kendi gizli merakı sonucu lale yetiştirdiğine geliyordu. Hiç değilse bu dedikoduları, seni tanırız, bunları işittiğimiz halde sana anlatmadığımızı bir gün anlayıverirsen selamı sabaha keseceğini biliyoruz. Onun için gelip haber veriyoruz, kusura bakma, diyerek iletenler öyle söylüyordu. Toplantı oldukça parlak geçmiş sayılabilirdi. Laboratuvarda çalışanların en yakın 2-3 bölümünün başkanlarının, gizliliğin nöbetçisi birkaç yüksek, pek yüksek görevlinin, bir de kitaplık yöneticisinin katıldığı bu toplantıda çalışmaları özetleyen, kesin hiçbir şey söylemeksizin, gerçek herhangi bir bilgi vermeksizin özetleyen Bilgin, kendisine bu yolu açmış olan yöneticiye teşekkür etti. Umduğu gibi de o gün en genç, en güzel haliyle bu pek özel toplantıda biraz da ürkek duran yüzünün şaşkınlığa düşmesini seyretti. Konukları asemenderlerin yetiştirildiği camlığın önüne götürerek laleye bu kadar benzeyen bu bitkinin küseyenliğini, özelliklerini uzun uzun anlattı. Sonra da kitaplık yöneticisini evine çağırdı. Gece yatıya kalmasını rica etti. Evi gezdirdi, kitaplarını gösterdi, yeşil güllerini gösterdi. Kedisi hiç yapmadığı bir şey yaptı o akşam. Gitti, yöneticinin kucağına çıkıp kıvrıldı, uyudu. Bilgin bunun ne denli önemli bir şey olduğunu anlatmak istediyse de vazgeçti. Yönetici böyle sözleri gülünç bulabilirdi. Sabah yönetici yola çıkmadan önce bir kedinin dostluğu bir kekliğin dostluğundan pek başka galiba diye bir söz etti. Bilgin de insanın yalnızlığını mı paylaşıyor yoksa bu yalnızlığı daha mı çekilir kılıyor doğrusu ben de bilemiyorum diye karşılık verdi. Ayrıldılar. Bilgin yöneticinin kahvesine karıştırdığı %20'lik düzemin bundan sonraki etkisini öğrenip öğrenemeyeceğini düşünüyordu. 3 gün sonra belediye başkanından resmi bir yazı aldı. Çok gizli damgasını taşıyan kağıtta lale ile gül arasında çok şaşırtıcı bir karşılıklı aşılamayı başardığının söylendiğinin işitildiği belirtiliyor. Elde ettiği bitkiden bir örneği belediye bitki bilim müzesinin özel bir köşesinde üretilmek üzere belediyeye satması isteniyor. Bu köşenin halkça gezilmediğine de değinilerek gizliliğe büyük önem vermesi rica ediliyordu. Bilgin bu kez epeyce şaşırdı. Ne yapacağını kestiremedi. Bir gün bir gece düşündü durdu. Ömrü boyu uğraşsa bu konuda doğru olanı kimseye anlatamazdı bundan böyle. Meğer ki %100'lük bir düzemi herkesin aşına, içkisine karıştıra, deneyim böylesi sonucu da bütün doyuruculuğu içinde belli ederdi. İyilik de etmiş olurdu herkesi ama bu çılgınlıktan önce kendi ürktü. Ne hale gelmişim ki bunu düşünebiliyorum dedi. İyi güzel de asemender yaprağı özü pek yakında gerçek etkisi anlaşılır anlaşılmaz, öğrenilir öğrenilmez, kendi evinden çıkmayacak, her türlü işte, herhalde devlet adına, özel kişiler adına da kullanılmayacak mıydı? Kirli, tehlikeli işlere yol açmayacak mıydı bu buluşu? Asemenderleri yok etmek, gizliliğe son verip işi gazetelerde açıklamak, başına gelebileceği dertler bir yana kolaydı ya da kolay olabilirdi. Ama laboratuvar çalışmalarının bütün kayıtlarını, yapılan bütün işleri silmek, yok etmek, unutturmak olacak şey değildi. Belediyenin yazısı umulmadık bir yoldan kendisini uyandırıyordu. Kitaplık yöneticisinin kahvesine karıştırdığı yaprak özü bir bakıma birçok şeyin öcünü o suçsuzdan almak gibi bir şey olmuştu. Kimin öcünü kimden almaktı ki bu? Belediyenin yazısının alması üzerinden 30 saat geçmişti. Asemender işiyle lale, gül lale ya da lale gül işini ayrı tutacaktı birbirinden. Madem dedikoduları yok edemiyordu, onları doğrulayacaktı. Bir zamanlar lale yetiştirdiğini bildiği, söylentileri ilk destekleyenlerden olduğunu öğrendiği ahbabına başvuracak çiçeklik soğan isteyebilir ya da nerede soğan bulabileceğini kendisinden sorabilirdi. İlaç yapmakta kullanılan soğanlar işine yaramazdı. En iyisini bulmak istiyordu. Arabasını daha işletirken bundan vazgeçti. Gideceği tek yer vardı. Küçük kente vardığında hava kararıyordu. Yöneticiyi evinde buldu. Genç, güzel yüzünde ama artık kırgınlığı, çocuksuluğu kalmamış yüzünde pek az bir şaşırma gördü bu kez. Keklik yine takırdıyordu. Oturacağı koltuğun bir köşesinde ufacık bir tüy yumağı gördü. Yöneticiye baktı. Adam gülümsüyordu. Kekliği atacak, salıverecek değildim elbet. Öylesi büyüyesiye, kuşa alışır diye düşündüm. Bilgin o tüy yumağını kucağına aldı. Kedi yavrusu uyanmadı bile. Niye geldiğini anlattı. Yönetici gene pek şaşırmadı. Soranlara lale yetiştirdiğimi açık açık söylüyorum artık. Sizdeki çiçekliğinde mavi gül olduğunu. Laboratuvarda eski yazmadaki asemenderi yetiştirdiğinizi, laleyle uğraşmadığınızı. Sizinle görüştüğümü bilenler hep lale yetiştirip yetiştirmediğinizi merak ediyor. Ağız birliği etmiş gibi. İnanmazsınız. Sizi tanımayan adamlar, bugüne değin benim lale yetiştirdiğimden haberi olmayan adamlar, sizin lale gül ya da gül lale yetiştirdiğinizi görmüş gibi anlatıyorlar. Anlatıyorlardı, demek daha doğru olur. Ben ulu orta konuşmaya başlayalı o meraklılar kalmadı. Ama artık benimle konuşmak istemedikleri de belli oluyor. Beni yaklaşmaktan kaçındıkları herkes görsün istiyorlar. Neyleyim? Benim de kedim var artık. Peki siz lale soğanını ne yapacaksınız kuzu? Lale gül ya da gül lale adı ne olacaksa işte ondan yetiştirmeye karar verdim. Yönetici gene de biraz şaşırdı. İstediğiniz kadar soğan vereyim dedi. Yetiştirdiğinizde bana da gösterir misiniz? Sustu bir süre. Bu gece konuğum olmaz mısınız? Ummuyordu kabul edeceğini. Etti. Güzel yüz sevindi. Öğle üzeri Bilgin yöneticiden aldığı soğanları gül saksılarına, yeşil gül saksılarına dikmişti.